İyi akşamlar. 8 Nisan 2024 Pazartesi saat 19. Now Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz itirazım. Dile getirenler var. Benim itirazlarım var. Bunları paylaşacağız. Haberlerle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay itirazı reddedildi.
CHP heyetini YSK önünde nöbeti devam ederken Lütfü Savaş geniş bir heyetle Ankara'ya geldi ve şu anda o da YSK önünde.
3389 ölmüş seçmene oy kullanıldığı açık bir tespit olarak sunulmuştur. Seçimden çıkan sonucun adalet önünde de teslimiyetini istiyoruz.
CHP Hatay'da oy listelerinde ölü seçmen var. Usulsüzlük tespit ettik diyerek bir kez daha YSK'nın kapısına dayanırken Yüksek Seçim Kurulu Hatay kararını açıkladı. CHP'nin seçim tekrarlansın talebini reddetti.
İlçe seçim kurulları, il seçim kurulu ve YSK Hatay'da sandık iradesini içe saymıştır. Hatay'da verilen mazbata bizim için dün meşru değildi. Bugün de meşru değil.
CHP'den sandık iradesi hiçe sayıldı tepkisi yükseldi. CHP geçersiz oyların sayısına ve ölü seçmenlere dikkat çekerek 86 sayfalık itiraz dilekçesi vermişti Yüksek Seçim Kurulu'na.
14,5 ay geçen sürede normal şartlarda 5 gün en geç 5 güne kadar ölmüş insanlar Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesi gerekiyor kanunen. Ama 3389 hayatını kaybetmiş insanların seçmen listesinde olması sizce manidar değil mi?
Hatay seçimi sonrası AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'le CHP'nin adayı Lütfü Savaş arasındaki fark geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla 2569'a kadar gerilemişti. CHP'nin itirazını reddedildiği karara ilişkin gerekçeli kararsa henüz yayınlanmadı.
İtirazlar bitmeden hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bu tutum seçimin olduğu bittiğe getirilmeye çalışıldığını gösteren açık ve kabul edilmez bir hukuksuzluktur.
İtirazlar sonuçlanmadan İl Seçim Kurulu'nun AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e mazbatayı vermesiyle başlayan kriz YSK'nın CHP'nin itirazını reddetmesiyle sonuçlandı. CHP olağanüstü başvuru hakkını da kullandı. O da kurulun önünde ama YSK CHP'nin seçim iptal edilsin kararını reddederken olağanüstü itirazı da görüştü mü net değil. Gerekçeli karar bekleniyor.
Buradan bir kere gerekçeli kararı bekliyoruz. Biz de burada bu yayın için bekliyoruz. Ana haber için. Bakalım bir gerekçeli karara. Şimdi can kaybı iddiaları 6 Şubat depreminden beri zaten arka arkaya sürekli geldi. Kıymetli vatandaşlarımız, izleyicilerimiz hep dile getirdiler. Can kaybı daha yüksek diyenler oldu. Sonra Murat Kurum bir ara bir 130 bin dedi ama o 130 bini efendim işte son 50 yıldaki depremlerin toplamı olarak söylediğini söyledi. Gerçi o yayının başında bir yerde de zaten böyle bir laf etmişti. Fakat bir yerlerde sürekli bir maraz çıkacağı belliydi. Şimdi bundan bir süre sonra birkaç haber sonra göreceksiniz. Yani birçok kayıp var. Tekrar aranmasına karar verilenler var. Bu memlekette bu gibi konularda büyük mesele var. Orası ortada. Ama şu gerekçeli kararı bir duyalım. Ona göre bakacağız. Ha bir yandan da tabii hangi açıdan bakacağız onu da göreceğiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de 50 tane anket yaptırmıştı. Hepsinde Lütfi Savaş öndeydi. Yüksek Seçim Kurulu da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı hatırlıyorsunuz. Sandıklar kapanıp seçim sonuçları verilmeye başlandığında ya da başlanırken 19.17'de Ankara saatiyle yani Ankara için iftar saatiydi. Demokrasi orucunu açtık dedik biz de. Herhalde belki onu ima ediyordu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı o saati seçmekle biz de demokrasi orucunu açıyoruz herhalde o anlama geliyor dedik. Gerçekten ona göre de gelişmeler oldu bir yandan ama bu demokrasi orucu kazaya kefarete kurban gitmesin ya. Evet. Şimdi gelelim itiraz kavgalarına. Meğer seçim daha bitmemiş görüyorsunuz.
Ne demişti?
Seçim sonuçları iki aileyi karşı karşıya getirdi. Silahlar ateşlendi. Taşlı, sopalı kavga çıktı. Şırnak Silopi'de seçimi kazanan aile ile kaybeden aile arasında çatışma çıktı. Şırnak Silopi ilçesinde Çalışkan beldesinde belediye başkanlığını kazanan AK Partili Başkan Nadir Tosun ile seçimi kaybeden Yeniden Refah Partisi'nin adayı Nihat Yiğit'in aileleri arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Gerginliğin sürdüğü beldede jandarma geniş güvenlik önlemi aldı.
Seçimin sonucunu hazmedemeyen bir takım vatandaşlar lastik yakmalar, belediye binasını basmalar, vatandaşı tehdit etmeler. En sonunda görüldüğü gibi dükkanımı kurşunladılar.
Çorum Uğurludağ'da itirazlar sonuçlandı. AK Parti'nin adayının seçimi kazandığı kesinleşti. MHP'nin itirazının reddedilmesi üzerine silahların ateşlendiği ilçede yine silahlar konuştu. Bu kez AK Parti ilçe başkanı Ömer Kiday'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıyı kim ya da kimlerin düzenlediği bilinmiyor.
Hepimiz yüz yüze bakacağız. Birilerini tehdit etmenin kimseye faydası olmaz.
Diyarbakır için önümüzdeki 5 yıl hayırlı uğurlu olsun.
Diyarbakır'da seçim sonuçlarının netleşmesiyle binlerce kişi belediye binasına böyle akın etti. Diyarbakır'da kayyum dönemi sonlandı. DEM Partili Ayşe Serra Bucak küçük mazbatasını aldı. Başkanlık koltuğuna ilerlerken kalabalık bina girişinde kayyum dışarı sloganı attı. Kayseri Pınarbaşı Belediyesi'nde sandıktan CHP çıkmış ama mühürsüz oy çuvalı teslim edildiği için seçim iptal edilmişti. Belediye seçimleri 2 Haziran'da yenilenecek. Seçim sonuçlanana kadar belediyeyi kayyum yönetecek. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde MHP'li meclis üyesi Alparslan Karaarslan, 76 yaşındaki CHP'li meclis üyesi Zülfikar Bal'a kafa atarak burnunu kırmıştı. O anlara ait iri görüntüler çıktı.
Amacı dışında harcanmasına göz yummayacağımı. İşaret edin lan! Burası beni istiyor lan!
Sofya işareti yapamazsınız lan burada! Burnu kırılan 76 yaşındaki CHP'li üye Zülfikar Bal, MHP'li üyeden şikayetçi oldu. Suç duyurusunda bulundu.
76 yaşında adama o yaptı değil mi? Bu savunduğu, üstünde taşıdığını söylediği, iddia ettiği fikirlere, efendim görüşlere, tutumlara, karaktere uyan bir şey mi? Öyle mi? Öyleyse mesele yok. Bunun gibi başka yerlerde bir yığın mesele var. Ama neyse, çözülüyor, çözülecek. Yani bu memleket böyle şeylere böyle az huzursuzlukla alışacak. Ondan sonra da dünyanın önüne geçecek, liderliğine geçecek, göreceksiniz. Ama tabii bir de giden paralar var. yani öyle acayip bir tabloyla karşı karşıyayız ki de beklemediğimiz bir şey değil. Bunlar muhtemelen çerez parası. Yani daha neler vardır? Ama çerez parası da 1 milyon be kardeşim. Belediye kasasından 1 milyon liralık çerez ya.
Bütçe ne durumda acaba? Hiç ona bütçemiz bakabildiniz mi?
Milyarın üzerinde borç da bırakmışlar. Böyle bir şey olamaz.
Milyarın üzerinde derken ne kadar üzerinde?
Ya 1 milyar 200 civarında ama tam rakam söylemeyeceğim. SGK borçları ödenmemiş. Çok yüksek miktarda. Bir şirket kurulmuş, tüketen şirket. Üreten bir tarafı yok.
30 yıl sonra CHP'li başkanın yönetimine geçen Keçiören Belediyesi'nin yeni başkanı Mesut Özarslan Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğuydu. Bir haftada yapılan çalışmayla belediyenin henüz bilinen borcunun yaklaşık 1 milyar 200 milyon civarı olduğunu söyledi. Seçim öncesi alınan aktif çalışmayan yaklaşık 300 personel olduğunu da.
Ne olduğu belli olmayan bir alım yapmışlar. Son bir ay içerisinde de 300'ün üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz.
300'ün üzerinde
İncelemedeyiz, bakacağız.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de belediye giderlerini inceledikten sonra çarpıcı bir bilgiyi paylaştı.
416 milyon 587 bin TL 3 gün içerisinde ödeme yapılmış. Cari borç açığı ödenmiş. çok şaşırtıcı kalemler var. Şöyle söyleyeyim, kuru yemiş faturası 1 milyon TL. Bunların hepsini takipçisi olacağım.
26 Mart-29 Mart arasında, yani 3 gün içerisinde alınan kuru yemiş faturası bile 1 milyon lira. Cumhur İttifakı içinde de el değiştiren belediyelerde borç krizi yaşanıyor.
Her kimse bu ahlaksızlığa, bu hayasızlığa, bu hütursuzluğa göz yumdu, yataklık etti veya görmezlikten geldiyse veya ölü taklidi yaptıysa bugün uyanma uyandırma zamanı.
Yozgat Sarayköy'de belediye AK Parti'den MHP'ye geçti. Göreve başlayan yeni MHP'li belediye başkanı Ahmet Köroğlu, belediyeyi talan etmişsiniz diyerek önceki dönem AK Partili belediye başkanı Ahmet Öçal'ı suçladı.
Hepimiz gördük ki Sarayköy'ün belediyesi adeta birilerinin babasının kasası gibi fütursuzca, sorumsuzca oy devşirmek için talan edildi, talan!
Şanlıurfa Halfeti'de kayyum yönetimi seçim sonuçlarının netleşmesiyle sona erdi. Seçimi DEM Parti kazandı. Devir teslim öncesi belediye binasının içi gece yarısı iddiaya göre apar topar boşaltıldı.
Kamera cihazına kadar sökmüşler.
Yağmalamışlar bazı arkadaşlar. Bunu yerinde söküp götürmüşler.
Şanlıurfa Suruç'taysa kayyum yönetiminden devir alınan belediyenin binasına 5 Nisan tarihi itibariyle olan borcunu gösteren afiş asıldı. 103.600 nüfuslu Suruç Belediyesi'nin 177 milyon borcu olduğu ortaya çıktı.
Ya bu haber hakikaten acayip bir haber. Acayip bir haber. Bir ara bir daha izleyin. Şimdi çerez diyorlar da bu CHP'liler de Cumhuriyet Halk Partililer de acayip canım. Çerez dediğin, ya sen bir Antep fıstığının kaç para olduğunu biliyor musun ya? Yani tabii 1 milyon olacak, ne olacak ya? Bir de kuru üzüm koyuyor yanına, bir de lüksse böyle. Eyvah. Kaju maju. Pikan cevizi olduğunu düşün bir de. Eyvahlar olsun yani. Ha, sonra bu arada efendim ne olduğu belirsiz bir alım yapılmış diyen bir başka Keçiören Belediye Başkanı, yeni belediye başkanı. Ne olduğu belirsiz bir alım. Ne bileyim, UFO kalemi falan mı var acaba Keçiören Belediyesi'nde? Turgut Altınok biliyorsunuz. Ne olduğu belli olmayan alım yapılmış dediği yeni belediye başkanı Turgut Altınok. Dolayısıyla mal varlığında sıkıntı yok. O yüzden de herhalde oradan bir şeyler verir diye düşünüyorum. Bence kapısını çalsın. Ya UFO alımı yapıldıysa eğer mesela. Evet efendim, devam ediyoruz. İyi Parti. İyi Parti'de bir süredir izliyorsunuz ya da belki izlemiyorsunuz, bir şeyler oluyor. Akşener çekildi, 4 aday var.
Merhaba. Görüşmek üzere. İftara gidiyoruz.
2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum.
Seçim sonuçları sonrası ağır oy kaybına uğrayan İyi Parti'de Akşener'e istifa çağrıları yükselmiş, olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. Akşener kurultayda aday olmayacağını, çekildiğini açıkladı. Makam odasını boşalttı, eşyaları taşındı. Kurmaylarındansa peş peşe adaylık açıklamaları geldi.
27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerini arz eder, saygılar sunarım.
Partimizin genel başkanlığına aday olacağımı ifade ettim.
İyi Partimizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'ye yeniden umut olmasını sağlamak için kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz.
4 isim adaylığını açıkladı. İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın ve İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz. Kurultayda İyi Parti'nin başına geçmek için yarışacaklar.
Meral Hanım, 2022'den itibaren sürekli yanlış ve hatalı kararların vericisi olarak hem içeride hem dışarıda ciddi problemler yaşattı.
Tepkiler, istifalar, yerel seçimlerde İyi Parti'nin oy oranının %9,9'dan %3,7'ye düşmesiyle parti içinde kaynayan kazan. Akşener kurultayda aday olmayacağını açıklarken seçim sonuçlarının da sorumlusu benim dedi.
Özü başımıza hür ve müstakil olarak vereceğiz.
Sonuçların sorumluluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım.
İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de partisinden istifa ettiğini duyurdu. Artık İyi Parti'de siyaset üretmek imkansız oldu diyerek. Şimdilik genel başkanlık için yarışta 4 aday var. Gözler 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda.
Ben Hüseyin'e, kıymetli yönetmenimize bir şey demeyeceğim dedim ama galiba diyeceğim. Evet. Böyle olaylar burada anında o an gelişiyor. Şimdi bu partiler ilginç. İlginç gerçekten. Bu oydaki düşüşten bahsediyorlar ediyorlar fakat bakın pek çok siyasi figür tasfiye oldu aslında şu anda Türk siyaset sahnesinde. Bunların isimlerini şimdi saymaya vakit yok. O kadar hepsini sayamam ama mesela atıyorum Gelecek Partisi'nin örneğin Gelecek Partisi'nin üye sayısı oyunun yarısı kadar, iki katı kadar. Üye sayısı aldığı oyun iki katı kadar aşağı yukarı. Yani kendi üyeleri oy vermemiş. Bunun gibi pek çok ilginç durum var. İyi Parti'de de yani bunlar başka partiler, bu altılı masanın önemli bir bölümü. Tamam, figür olarak tamam da parti olarak. Yani seçmenin söylediği şeyi iyi anlamaları lazım. Ha tabii diyeceksiniz ki ya onların altılı masa dediğinin mecliste dünya kadar vekili var. İyi Parti'nin dünya kadar vekili var. İşte o yüzden diyorum ki genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ayrılması ve bunların belli bir periyotla birbirlerini kesecek şekilde ikişer yıla denk gelmesi lazım. Yoksa şimdi 4 sene milletvekili esnaflığı yapacaklar. Meclisteki milletvekilleriyle milletvekilliği esnaflığı yapacaklar. Memlekette birileri diyecek ki anayasa değiştirelim. Aa, hadi bakalım onlar rüzgar nereden esiyor, nereye esiyor onun pazarlarını yapacaklar. Böyle vekillik olmaz. Böyle siyaset de olmaz. Buna siyaset esnaflığı denir. Dolayısıyla bu partilerin şu seçimde dümdüz olmuş bu partilerin vekillerinin üzerinde gözüm. Bakın haberiniz olsun mecliste. Liderlerinin de üzerinde. Siyaset, bu siyaset esnaflığı ya. Ya esnaflığı esnaflara bırakın. Siz zaten bilmiyorsunuz onu yapmayı. Neyse. Şimdi efendim Saniye Caran, Korkuteli Belediye Başkanı, Yörük Başkanı.
Hele bir kadınsın, kadın yapabilir mi diye tepkiler geldi. Bu süreçte aslında bu tepkilerin gelmesi bizi olumlu yönde etkiledi. Dedik ki yaparsa kadın yapar.
Tüm ön yargıları, tüm olumsuz soruları arkasında bırakarak doğup büyüdüğü ilçeye hizmet etmek için yola çıktı ve kazandı. Saniye Caran, Yörük Obası olarak bilinen Antalya Korkuteli ilçesinin ilk kadın belediye başkanı.
Ağır sorumluluğunun bilincindeyim fakat en iyi şekilde icra edebileceğimize inanıyorum.
Saniye Caran 29 yaşında, iletişim mezunu. Aslında belediye başkanlığı kariyer hedefinde yoktu. Asıl aday eşi Hasan Can Caran'dı.
Fakat siyaset üstü yaptırımlarla engellendi ve adaylığı noktalandı. Bu sürece kayıtsız kalamadık, vicdanımız el vermedi. Ve bayrağı eşimden devralmak istedim. O da hiç düşünmeden evet varım dedi.
Ve geldiğimiz nokta herkes kaybederler, hiçbir şekilde kazanamazlar düşüncesindeydi. Halkımız biz varız dedi ve seçimi aldık.
Artık eşi en büyük destekçisi Saniye Caran'ın. 2,5 yaşında bir kızları, 8 aylıkta bir oğulları var. İki küçük çocukla seçim kampanyası yürütmek hiç kolay olmasa da ilçesinde %47'lik oy oranıyla en yakın rakibini geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu Caran.
Küçük bebeğimi zaten emziriyorum. Büyük tamamıyla manevi anlamda bana ihtiyaç duyuyor. Emzirdim. Sabah programına emzirdim, öğlen programına emzirdim, akşam programı diye bir şekilde elimden geldiğince de yetebilmeye çalıştım.
Bu memleketin bir evladı olarak ayrıştırmadan birleşe birleşe, el birliğiyle, güç birliğiyle hizmet sunacağız.
Günde Ova köylerde 300 ev 15 kilometre yol yürüdüğümüz zamanlar oldu. Yeri geldi serumlarla birlikte mitinglere gittik. Yeri geldi en dinç şekilde gittik ama bir şekilde en güzel şekilde üstesinden geldik.
CHP'li Saniye Caran sadece bir kadın belediye başkanı olarak yıkmadı kalıpları Korkuteli'de. 1999 yerel seçimlerinden bu yana her seçimde birinci parti olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni de 25 yıl sonra geride bırakmış oldu.
Bir şey yapamaz dendiği zaman aslında onun o işin üzerine daha çok gidip bırakmam.
Bir kıymetli izleyicimiz umutluyuz ama mutlu değiliz demiş. Ya umut çok başkasından beklenen bir şey. Yani bilmiyorum ben, siz kendinizde aramalısınız umut. Umut çok dışarıdan beklenen bir şey ya. Çok duyduğum zaman umudumuz yok filan dendiği zaman o yüzden itiraz ediyorum. Benim itirazım ona. Efendim muhalefet şu durumda neden erken seçim istemiyor demiş. Valla bilmiyorum işte, ben birkaç gün söylemeye çalıştım ama onu anlatmakla da ayrıca vakit geçirdik. Tabii emekliler geçinemiyoruz diyorlar, geliyor efendim. Askerlik borçlanması, asker ve polislerin, izliyoruz diyorlar, geliyor efendim. PTT emeklilere promosyon vermiyoruz dedi. Ondan da bahsediyoruz efendim. 3600, 7200... ek gösterge 7200 efendim, bunları söz vermişlerdi esnafa, memura, yapmadılar. Bunların hepsine geliyoruz yavaş yavaş, hem mesajları okuyacağım hem de haberlere devam edeceğiz. Şimdi İsrail ile ticaret haberi, biliyorsunuz son günlerin en büyük gerginlik konularından biri, seçime de bir ölçüde damga vurmuş bir konu. İsrailli şirketin ortağı MHP'li vekil çıktı.
Atil İsrail! İsrailişi AKP!
Kızları daha çok dövüyorlar, yemin ederim ya.
İstanbul Taksim'de İsrail'le ticaret kesilsin diyerek eylem yapan, iktidarı protesto eden göstericilere polisin sert müdahalesi tepki çekmişti. Gözaltına alınan eylemcilerin tamamı serbest bırakıldı.
Sadece İsrail'le ticareti kes dedik. Katliama destek olma dedik.
Sert müdahale sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurmuştu. Mülkiye müfettişlerinin de incelemesi sürüyor. Görüntüler taranıyor. İstanbul Valisi Davut Gül son 6 ay içerisinde 947 İsrail protestosuna izin verdiklerini açıklarken eylemde atılan sloganlara tepkiliydi.
Katil İsrail! İsrailişi AKP!
Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar.
Demir çeliğin %65'i İsrail'e Türkiye'den gidiyor ve bu Ticaret Bakanlığı'nın ihracat raporlarında var.
İktidara yönelik İsrail'le ticaret tepkileri sürerken MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun'un şirketinin İsrailli firmayla tohum ticareti yaptığı iddia edilmişti. Durgun, tohum ticareti değil gübre ham maddesi ticareti dedi.
Bahse konu Hayfa firması, dünyanın sayılı gübre ham madde üreticisi ve tedarikçisi bir firmadır. Tohum firması değildir. Türk tarımının gelişimi için ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji, gübre, ilaç, tarım makineleri ve bunun gibi ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir.
İsrail Büyükelçisi'ni derhal sınırı dışı edelim. Ticari anlaşmaları derhal feshedelim. Siyasi anlaşmaları derhal feshedelim. Hala da hükümeti göreve davet ediyoruz. Yani hükümetin imza yetkisi var.
MHP milletvekili İsrail'le gübre ticareti için milli görev dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İsrail'le ticari, siyasi tüm ilişkiler kesilsin, ambargo uygulansın diye ses yükseltti. Medyaskop'a konuştu. AK Parti sözcüsü yükselen tepkiler, İstanbul ve Konya'daki eylemler sonrası açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanımız, yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazze'li mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir.
Bir yanda muhalefetin ticareti kesin çağrısı, diğer yanda protestolar, İsrail ile ticaret tartışması sürüyor.
Evet, şimdi bu konu çok ilginç bir konu. İşte kurtla yiyip çobanla ağlama hikayesi var ya, oraya geldik. Şimdi buradaki söylenenler, bu şirketin ortağı olması olabilir. Ticaret yapıyorlar. Hadi geçelim bütün bunları. Söz sırası geldiğinde, laf sırası geldiğinde ne diyorlar? efendim biz şöyle geliştik, böyle geliştik, şunu yapıyoruz tarımda, sanayide filan falan. Sonra soykırıma, katliama doymayan bir İsrail devleti var önümüzde. Netanyahu liderliğinde. Sözde meydanlarda laf ediyorlar falan. Sonra münasebetler aşağı çıkınca, aslında çok hiçbir şey yapmadıkları falan anlaşılınca, iyi de Türk tarımı için milli bir görev olarak biz ne alıyoruz? Gübre ham maddesi alıyoruz. Onun dışında tabii tohum alanlar da var. İşte yem alındığı da var falan filan. O başka, onlar tabii başka başka insanlar. Onlar da böyle söylerler, milli görev olarak derler. Peki milli mesele, peki değerli kardeşlerim, peki bunları söyleyen bu memleketin milletvekilleri, karar vericileri, bu kadar geliştik diyordunuz. Neden yem ham maddesini Türkiye bir tarım ülkesi siz üretmiyorsunuz? Peki şimdi hadi bakalım, soru bu. Siz niye üretmiyorsunuz? Gübre ham maddesini, yemi niye siz üretmiyorsunuz? Tohumu niye yeterince siz üretmiyorsunuz? Niye bunda İsrail lider, niye İsrailli bir şirketin lideri olduğunu söylemek size hiç acı vermiyor böyle bir durumda? Hiç canınızı sıkmıyor. Niye? Niye? Milli görev diyorsunuz. Milliyetçilikten hiç de bir de taviz de vermiyorsunuz ha. Peki bu nedir ya? Ha bu arada tabii bununla ilgili başka şeyler de söyleyeceğim. Ama bir habere yığmayayım hepsini. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle bir açıklama yapmış. Bu protestoculara hain iması yapıldıktan sonra, sert polis müdahalesinden sonra, dış güçlerin desteklediği imasından sonra böylece one minute doldu arkadaşlar. Bir dizi yeni tedbir almaya karar verdik. Bir dizi yeni tedbir nedir? Belli değil. Almaya karar verilmiş, daha alınmamış da. Hani almaya karar vereceğiz, verdik. Bir dizi yeni tedbir mi? Film mi çekiyoruz? 35 bin, 40 bin insan öldü ya. Bunun yarısı çocuk. Hani dünyada çoktu karizmanız sizin ya? Evet efendim. Ha gelelim şimdi. Ramazan Can, Adalet Bakan Yardımcısı. Kendisini hatırlarsınız herhalde. Pek çok yerden mesajlar filanlar filanlar biliyorsunuz. Görevini yaptı, torpili olan yükseldi, torpili olmayan yerinde saydı.
Torpil mesajları neler söylüyor?
Torpil mesajları falan yok.
Ellerine verilen torpil listesine göre Adalet Bakanlığı'na adam alıyorlar. 90-95 almış çocuklar Adalet Bakanlığı'nın mülakatında eleniyor.
87 puan alarak il birincisi oldum ancak 76 puanla son sıra başarılı sayıldı.
Siz çok iyi olsanız da eğer AKP'li bir bakan, bir milletvekili yani bir yandaş kanal bulamıyorsanız asla sınavları kazanamazsınız ve işe giremezsiniz.
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın torpil yazışmaları yaptığı görevde yükselme sınavının sonuçları açıklandı. Yazılı sınavda 90 üzeri puan alanların mülakatta elendiği ortaya çıktı. Bakan Yardımcısı Can'ın torpil listesinde yer alan isimler yükseldi.
Görüyoruz ki kendisine torpil talebiyle gelenlerin tamamı işe girmiş. Buna karşılık 85, 90, 95 alanlar yazılı sınavdan mülakatta elenmişler. Bunun adı insanların geleceğini çalmaktır. Bunun adı hakka girmektir.
Torpil mesajları falan yok. Temel hak ve hürriyetler, kişi hak ve hürriyetleri, mahremiyet konusunda biraz bakın. Yarım saattir bir cep telefonu çekilir mi? Bize talepler gelir, biz ilgili yerlere iletiriz.
Now Haber'in görüntüleriyle gündeme gelmişti. Bakan yardımcısının torpil listesi. Bakan yardımcısı kendisine ulaşan notlar için tek tek yanıt vermişti. O isimler mülakatta kazandı, görevde yükseldi. Ama yazılı sınavda yüksek puan alanlar, hatta il birincisi olanlar mülakatta elendi. Adalet Bakanı ise liyakate bakacağız demişti.
Liyakatı esas alan bizim kriterimiz vardır. Herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarına mesaj atabilir. Tüm bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır.
Yazıklar olsun, böyle bir Adalet Bakanı, böyle bir ülke olur mu? Hani mülakat kalkacaktı? Söz vermiştir Recep Tayyip Erdoğan.
Mülakatı kaldırarak gençlerimizin
sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.
Mülakat kalkmadığı gibi binlerce gencin hakkını yediniz. Kul hakkı yediniz, adaletiniz batsın. Yazıklar olsun.
Cumhurbaşkanının mülakat kaldırılacak sözü, Adalet Bakanı'nın atamalarda kriterimiz liyakat açıklaması, bakan yardımcısının torpil listesinde yer alan isimlerin görevde yükselmesi, mülakatta torpil tartışması da yeniden alevlendi.
Mülakatta istediklerini geçiriyorlar, istediklerini bırakıyorlar.
Yine torpil, yine hak gaspı. Kim yapıyor? Olmayan adaletin bakanı.
Adalet Bakanlığı'ndaki adalet seviyesine bakın abi. Bakın lütfen. Mülakata, itirazın mülakata demiş. Pek çok izleyicimiz öyle söylüyor bu arada. Söz verdiler. Mülakatla büyük bir adaletsizlik yapıyorlar filan. Ama Adalet Bakanlığı, bakın herkes de yerini bulmuş. Fırsat eşitliği bir ülkede vatandaşların en büyük sermayesidir. En büyük sermayesi. Bir şey söyleyeyim. Dünyada parayla satın alınamayacak tek şey var. Tek şey. Herkes bir sürü şey söyleyebilir. Ben size söyleyeyim bunu. Bir kendi kendinize düşünün. Yetenek. Yetenek. İşte onu alamadıkları için yeteneklileri eliyorlar. Parayla satın alamadıkları için. Ve dünyanın her tarafında da Allah tarafından adil dağıtılmıştır. Bunu kullanabilen ülkeler zengin olur. Bunu engelleyenler, torpilliler lehine engelleyenler böyle gelişmemekte ısrar eden ülke olur. Gelelim. Başında haberim bahsettiğim şey. Efendim 53 kişi 14 ay sonra molozlarda tekrar aranacak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
Ben iki gün sonra kurtarıldım. Ablam ve yeğenimden hiçbir iz bulamadık. Ben vali beyle görüştüm. Dilekçe verdim. Şimdi oradaki molozların araştırmasına başlayacaklar.
6 Şubat depremlerinden tam 1 yıl 2 ay sonra Hatay'daki Rönesans Rezidans enkazında kaybolan 53 kişi yeniden aranacak. Enkaz hafriyatının döküldüğü bölgede yapılacak arama için aileler valilik onayı bekliyor.
53 kişi de orada olabilir, molozların arasında olabilir.
Şu taşların arasında bulunmuşlar.
Enkazda kefen giyerek kayıplarını aradı. Fotoğraflarını CHP grup toplantısında açtı, haykırdı. Son olarak da seçim çalışması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünün arkasından koştu, bağırdı ama sesini duyuramadı.
Abla arabanın altına vereceksin, kurban olayım.
Kızını ve iki torununu kaybeden Suna Öztürk gibi Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenlerin aileleri hala bir haber bekliyor yakınlarından.
Biz enkazın taranmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım diliyoruz. Bize yardım etsinler.
Rönesans Rezidans'ın molozlarının Gençlik İl Merkezi'nin yan tarafındaki boş alana bırakıldığını ve çevredekilerin koku geliyor diye şikayeti üzerine toprakla kapatıldığını bilgisi geldi.
Cennetten bir köşe sloganıyla pazarlanan Rönesans Rezidans daireleri depremde 1000 kişiye mezar oldu. Sitede arama kurtarma çalışmalarına katılan bir kişinin hafriyatın 600 metre ileriye döküldüğünü iddia etmesiyle bir yıl sonra yeni bir süreç başladı kayıp yakınları için. Aileler hafriyatta arama yapılması için savcılığa dilekçe verdi.
O molozlara bir an önce bakılmasını, belki sevdiklerimizden bir parça bulunur. Onlara bir mezar yaptırırız. Lütfen rica ediyorum. Bir an önce oraya bakılsın.
Savcılıktan ailelere arama yapılması için valilikten onay beklendiği söylendi. Kayıp yakınları bayramdan sonra arama çalışmasının yeniden başlamasını umut ediyor.
Rönesans Rezidansı'nın enkazının da belirli bir yerde tutulduğunu biliyoruz. Enkazın taranmasını tekrar istiyoruz.
Ölüsünü, dirisini, gelenini, gidenini, gelirini, giderini sayamayan ve bunun da hesabını vermeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Evet. Yine nasıl bir durum var? Efendim, bayram alışverişinden alışverişsiz bayrama.
Pekler nasıl?
Çok kötü. Çok pahalı.
Çok şıksın.
Teşekkürler.
Ne kadar aldınız?
400.
Sızıcıkla.
Elbise ve etek üst gibi bir şey yapacağım ama takım da olabilir, fark etmez. Ama şık bir şey.
Elbiseyle de bitmiyor değil mi? Bunun başka neleri
var? Toka, ayakkabı, çorap gibi aksesuar, evet.
Sadece kızıma yani 2 lira ancak yetiyor, inanın.
Bayrama 2 gün kala bayramlık kıyafet alışverişi için uygun fiyatlı olsun diye Mahmutpaşa'yı tercih etti birçok aile. Sadece bir çocuk ayakkabısını 400 liraya pazarlıkla alabildiler. Baştan ayağa bir çocuğun bayramlık masrafı ortalama 2000 lira.
Forma istiyorum da annemler almıyor maalesef.
Neden?
Bilmiyorum, pahalı diyorlar.
Alınmıyor
pahalı. Pahalı diyoruz anneanneyim ben.
Kaç liraymış?
400 mü? 500 dediler galiba.
Forma almak için geldik biz.
Forma alacağız.
Herkes forma istiyor.
Aynen. Evet.
Ne kadarmış formalı?
250'ye bulduk da bir tane, bakıyoruz şu an.
Çocuk sayısı arttıkça masraflar da katlandı.
Bayram alışverişi için ikiz kardeşler Ozan ve Eren de Mahmutpaşa'ya geldi. Aileleri ne alırsa aynısından iki tane almak zorunda. Bir şapka 125 lira, sadece şapka masrafları ikiz kardeşlerin 250 lira.
İki tane eşortman alacağız daha. Başka eksikleri de var çocukların, onları da alacağız. Tabii ki zor yani.
İstanbul'da ucuz kıyafet alışverişinin ilk adresi Mahmutpaşa'da gözler bayram öncesi yaşanan eski kalabalığı arar halde. Fiyatlar diğer semtlere göre çok uygun olsa da satışlar bayram öncesine göre az.
3 parçaya 1000 lira para verdim. Mağazalara zaten girilmiyor.
Bunları mağazadan alsaydınız?
Yani bir tane alabilirdim.
Crop, daha çok jogger, pantolonlar, o tarz şeyler.
Ben bir sürü şey istiyorum. Güzel bir tane böyle crop istiyorum, şık bir tane. Güzel etek istiyorum.
Fiyatları ne kadar?
Buralarda hani 200-250 liraya da bulabiliyoruz.
Kız kardeşler crop tişört istiyor bayramda ama istekler bununla sınırlı kalmıyor. Mahmutpaşa'daki mağazalarda bir üst veya alt giyimin fiyatı 500-600 liradan başlıyor.
Çok pahalı. En kötü bir tişört aldım 500 lira. Sadece tişörtle kalmayacağı için bayağı bir para harcamamız gerekecek.
Bir çocuğun ortalama bayramlık masrafı 2000 lira tutuyor. 3 kişilik çekirdek aile bayramda yeni giysiler için en az 7000 lirayı gözden çıkarmak zorunda.
Bayramlık ne istiyorsun?
Elbiseler aldık ama hepsinden giymek istiyorum şu an.
Her gün birini giyersin. Arkadaşlar.
Hepsini şu an giysem keşke.
Ne kadar harcadın?
2000 küsur.
Peki hepsi için de mi? Kıyafet, ayakkabı, aksesuar? Sadece kıyafet.
Kıyafet. 3 kişilik bir aileyi bir 7-8 bin tutar.
Zorlayacak.
Zorlayacak tabii ki. Ama bayramda da ihtiyaç almamız gerekiyor.
Emekli yılında emekliye bayram yok.
Baklavayı, çikolatayı kim kaybetmiş? Çocuklar getirirse getirecek. 10 milyonunu alabilir misin? Ben size soruyorum. Çayın ister, şekerin ister, yağın ister. 10 milyon ya, 10 milyon şaka gibi.
Bu bayram yaklaşırken gülmeniz, içinizin kıpır kıpır olması lazım ama siz gözyaşı döküyorsunuz.
Ya zor. Zor yani, yaşam zor.
Ya benim için ne bayram ama, bayram geldi. Bir kilo şeker 250 lira, 300 lira.
Bu bayram torunlara harçlık verecek misiniz?
Ya emekli. Veremiyorsun olsan can kurban. Ama yok.
Emekli 10 bin lira maaşla ne bayram hazırlığı yapabildi ne de torunlarına harçlık ayırabildi. Maaşları artık açlık sınırının çok altında kalan emekliler bayramı buruk ve hüzünlü karşılıyor. Tatile gitme imkanı bir yana ziyaretçilerini baklavayla, çikolatayla karşılamak bile zor artık. Geçim derdi bayram sevincini de aldı emekliden.
Bayram coşkusu var mı?
Yok. 40 senedir İstanbul'dayım, bir kere minne tatile gittim.
Otelde yer ayırtma, otele gitme.
Otel neresi? Pansiyon buldun da otel kaldı. Adam memleketine gidemiyor.
Bayram coşkusunun neşesini yaşayamayan bir kesim var ki onlar da emekliler. Coşku bir yana onlar bayramı gözyaşıyla karşılıyor. Çünkü 10 bin lira maaşla ne torunlarına harçlık verebilecek ne de bayramda tatile gidebilecek gücü var emeklinin.
Kendini geçindirdin, toruna mı harçlık vereceksin?
Konuşurken bile duygulanıyorsunuz, üzülüyorsunuz değil mi?
Üzülüyor, üzülmez mi insan? Bir kilo soğan alırken hesap yapıyorsun. Cık oluyorsun yani çoluğun çocuğun.
İnsan coşkusu yok ki bayram coşkusu kalsın. Biz insan olduğumuzu unuttuk. Bayram artık hikaye gibi geliyor bana. Çok güzelmiş, sağ olsunlar. bitirdiler yani.
6 torun sahibi Hanife Düzağac'ın da %70 engeliyle mağlulen emekli Nazım Yılmaz'ın da tek düşündüğü geçim derdi. Memleketlerine gidip sevdikleriyle hasret bile gideremeyen emekli artık sadece rahat geçimini sağlayacak bir yaşlılık istiyor.
Ara ara köye gidiyoruz. O da çok uzak, maliyetli. Tabii otobüse gittiğim vakit yaklaşık şu anda 1500 lira kişi başı et, süt, bakliyat. Hepsi anormal bir şekilde %200, %250 arttı. Bana gelen zam lütfenle %50. Peki ben nasıl yakacağım bunu? Açık konuşun, fakirleştik hep beraber.
Her yerden kısıyoruz, kız. Bilmem yani, devlet büyüklerimiz işte görüyor yani, bizim kusurumuza da bakmasınlar ama yani mağdur durumdayız. Devlet büyüklerimizden lütfen bu maaşlarımız en az 20 bin lira olması lazım.
Şimdi bu arada altın bir yılda ikiye katlandı. Size bozdurun dediler mi? Dediler değil mi? Yastık altından. Ya bozdursaydınız? Bakın, bozdurmayan %100 haklı çıkmış.
Bu yaz düğün var mı?
Evet, oğlumun düğünü var.
Bir yanda masraflar, diğer tarafta gelecek olan takılar.
Hani gelecek olan da borç ödenmez ya. Yüksek beklentimiz yok.
En son ne zaman altın taktınız bir yakınınız?
Ben hiç takmadım ki. Hiç takmadım. Sen de
düğünü. Söz var, nişan var, düğünler var. Beklenti yüksek. Altın biraz yukarı yaptı fiyatları. Bu da insanların alımını biraz iştahlandırıyor. Hem yatırım bağımından hem de altın almak isteyenler birer birer acele ediyorlar almak için.
Düğün mevsimine girerken altın şahlandı. Masraf çok ama geline damada takılan çeyreğin sayısı da giderek azalıyor. Altının fiyatı arttıkça sarı maden bir yılda %104 kazandırdı yastık altında olana.
Şu anda çeyrek altımız 4500 TL. Gram altımız 2600 TL. Cumhuriyet altımız da 17500 TL şu anda.
Geçen haftayı nasıl kapatmıştır? Cuma günü çeyreği kaçta bıraktınız?
4400'e bıraktım. Şu an 4500 lira.
Gram ne kadardı?
Gram da 2500'de 2600 oldu.
Çok fazla.
Ancak kullanabildiğim şeyler varsa var. Yoksa yok öyle yastık altında.
Ben kızıma bakmıştım da çok fiyatlar çok bayağı yüksek. Şunu sordum. Şu ufak bir parça. Böyle ufak bir Cumhuriyet altını gibi bir şey vardı da. 9 milyar dedi. Çok pahalı.
9 bin lira. Neredeyse bir emekli maaşı.
Yani işte yatırım yapılacak bir durumumuz yok yani. Kazanç yok. Yani zor maalesef.
Yatırım güvence demek aslında. Yarını düşünemiyor musunuz? Yarın ne olacak?
Ne olacak yani bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Yani Allah yardımcımız olsun.
Dar gelirlinin yastığının altında altını da yok. Yarından beklentisi de günü kurtarmaya çalışıyor. Yarını düşünenlerse güvenli limana, yine altına sığınıyor.
Çok büyük miktarlarda değil tabii ama yapılabiliyor tabii. Bu biliyorsunuz, o bir alışkanlık. Yani eskilerden kalan bir alışkanlık.
İç piyasa altın az. O yüzden biraz bundan dolayı fiyatı yukarı yapıyor. Dövizler artık biraz insana eline eteğe çektiler. Gayrimenkul piyasası biraz durağan geçiyor malum biliyorsunuz. Şu anda tek yatırım aracı altın. Çünkü güvenir tek nokta o.
Altın alıyorum. Altının daha güvenirli olduğunu düşünüyorum.
Eğer enflasyon düşerse o zaman altına talep de bugünkü kadar olmaz. Daha sınırlı olmaya başlar.
Kapalı çarşıda gram altın 2600, çeyrekse 4500 lira. Geçen yıl Nisan ayında altın bugünün yarı fiyatınaydı. Talep arttıkça altın değerlenmeye devam ediyor.
Yok mu? Alınacak gibi değil mi?
Kişinin eline bakıyorum.
En son ne zaman altın alıp attınız kenara?
Hiç. Evlendiğinde beri altın yok.
Şimdi bu ekonomiyi böyle yönetiyorlar işte. Resmi bojik. Bakın buna bakın ne olduğuna. Resmi bojik. Buna ekonomisini bağlayanlar sonra bir süre sonra Noel kutlamaya başlarlar. Muhafazakarlar sözde hükümeti öyle yönetiyorlar filan ya. Resmi bojik ya da Duhan resmi. Bir bakın bunlara, Duhan resmi. Ekonomiyi böyle şeylere bağlarsanız siz onların bağımlısı olursunuz. Sonra İsrail filan size her şeyi satar. Gübre ham maddesi de satar, her şeyi de satar. Efendim iftar vakti İstanbul için, Allah kabul etsin.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala falah. Hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah.
Allah kabul etsin efendim. Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Şimdi bir de benim kaçırdığım, bana denk gelmedi. Merkez Bankası'nın hükümete mektubu var. Hükümete mektubu var. Efendim, dar gelirliye para verilmesin mektubu. Emekliye, dar gelirliye, çalışana para verilmesin mektubu. Bir kere yanlış. Bir ekonomi sadece dar gelirlinin, ki onların hatası değil, hükümetin hatası, dar gelirlinin üstüne yüklenerek, sırtına binilerek çözülemez. Ama benim anlamadığım şu. O mektubu kim yazdırdı? Bir de ne oldu da sorumlusu benimden, ben ekonomistimden olay mektup arkadaşlığına geldi. Ne romantik. Bizden sonra Kızıl Goncalar var. İyi seyirler efendim.